Ayrım 5. Faili meçhul mü? Ergün Poyraz. Sayfa 53. Hedefteki cemaat. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Faraç, hedefteki cemaat yazısında Hizbullah ile Fethullahçıların barış anlaşmalarını şöyle anlatıyordu. Önce Fethullahçı yayın organlarının örgüte karşı psikolojik savaş başlattığından yakınan PKK'lılar öfkelendi. Samanyolu televizyonundaki dizilerde, Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi'ndeki yazılarda PKK bazen Ergenekon'la ilişkilendirildi, bazen de istihbarat örgütleriyle. Örgüt sonunda cemaate karşı atağa geçti. Murat Karayılan ve diğer PKK yöneticileri cemaatin askeri operasyonlardan bile daha tehlikeli olduğunu belirttiler ve etkisizleştirilmesi gerektiğini savundular. Ardından dinci sermayenin marketlerine, cemaat üyelerinin araçlarına ve yayın organlarına yönelik kundaklama eylemleri başladı. Cemaati hedef tahtasına koyan ikinci grup ise ne ilginçtir ki 15 yıl boyunca PKK ile savaşan Hizbullah'tı. Fethullahçıların yayın organları onları da Ergenekon'la ilintilendirmişti. Bizzat Fethullah Gülen'in eleştirileri ise örgüt yönetimini çıldırtmıştı. Gülen 2009 yılının Nisan ayında bu örgütler uyuşturucu ve silah ticaretindeki paylaşım kavgası sebebiyle bunları oluşturanların kontrolü dışına çıktı. Mesela Hizbul Vahşet diye bir şey çıkarırsınız demişti. Sonunda Hizbullah 20 Nisan 2009'da yaptığı şu açıklamayla cemaati açıkça tehdit etti. Fethullah Gülen grubu üzerinden Türkiye genelinde bir fitne ateşinin tutuşturulmak istendiği müşahede edilmektedir. Gülen grubu kendi iradesiyle böyle tehlikeli bir işe kalkışabilecek bir konumda değildir. Bir çatışma durumunda Hizbullah tarafından etkisiz hale getirilebilecek bir pozisyondadırlar. İş tam kavgaya dönüşecekken Fethullahçıların Diyarbakır'daki temsilcileri araya girdi ve Hizbullah sorumlularıyla bir sulh toplantısı yapıldı. Ne gariptir, Fethullah Gülen bir zamanlar Hizbullah terör örgütünü şu sözlerle övüyordu. Sürekli ittikaya kendisini salmış, kaptırmış, arayışına girmiş, yakalamış dahasını arayan, takvanın dahasını arayan derinlerden derin kutsiler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın askerleri, Cindullah, Allah ordusu, Hizbullah, Allah cemaati, tabiri caizse Allah partisi. Siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah Partisi. Fethullah'ın bu sözleri ve emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmanın da verdiği gazla, başta Fethullah cemaatine en önemli rakip olan Zehra Vakfı'nın başkanı ve nurcu olan İzzettin Yıldırım, bu örgüt tarafından işkenceyle sorgulanıyor ve ardından katlediliyordu. Çünkü İzzettin Yıldırım grubu nurcular Said-i Nursi'yi kendi kimliğiyle öne çıkarmak istiyor, insanların onu o şekilde tanıyıp kabullenmeleri için çalışıyorlardı. Fethullahçılar sıranın kendilerine de geleceğini hesaplayarak büyük bir telaş ve paniğe kapılıyorlardı. Bu çalışmalar sonucunda Fethullah'ın Ermeni Said ile ilgili yazdıklarının birçoğunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor. Fethullahçılar da bu nedenle büyük bir destek ve gelirden mahrum kalıyorlardı. Sonunda Hizbullah'ın İzzettin Yıldırım ve arkadaşlarını öldürmelerinin ardından derin bir nefes alıyorlardı. Kasım 2009'da çıkan Amerika'daki İmam kitabımda Fethullah Gülen'in Hizbullah terör örgütünü övdüğünü belirtmiştim. Fethullah, Hizbullah terör örgütünü övmedim diyerek benden faizi ile birlikte 10.000 TL istiyor ve mahkemeden de kitabın ivedilikle toplanmasını talep ediyordu. Oysa Fethullah Gülen Hizbullah terör örgütünü övmüştü. Bu konuda mahkeme kararları bile vardı. Bilerek kitaba mahkeme kararlarını koymadım. Böylece Fethullah'ın Müslümanlık derecesini bir kere daha ortaya çıkaracaktım ve öyle de oldu. 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde benimle ilgili bir yazı yayımlanmıştı. Ben orada Fethullah'ın Hizbullah'ı övdüğü sözlerini aktarmış ve Hizbullah terör örgütüne övgülerinden bahsetmiştim. Fethullah o tarihte uyanıklık yaparak sadece gazeteyi dava etti ve ben asla Hizbullah terör örgütünü övmedim şeklinde itirazlarda bulundu. Kendi sözlerini inkar etti. 19-11-2001 tarihinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2001 Taksim 6807-2001 Taksim 113-49K sayılı kararı ile Fethullah'ın Hizbullah terör örgütünü övdüğünü belirterek, orta seviyede zekaya sahip her insan Fethullah Gülen'in bu sözlerle Hizbullah terör örgütünü övdüğünü anlar dedi. Benim bu kararı unuttuğumu sanan Fethullah Gülen yine Hizbullah terör örgütünü övdüğünü inkar etti ve bu nedenle kitabın acele toplatılmasını istedi. Mahkemeye Yargıtay'ın kararını sununca Fethullah'ın kitabı toplatmak hayali bir başka bahara kaldı. Gördünüz mü Ergenekon neleri örtüyordu? Tayyip'in kardeşliğim, baş danışmanım ve beynimin yarısı şeklinde tanımladığı Mehmet Metiner, Hizbullah konusunu dansöz gibi kıvırmadan Yemyeşil Şeriat adlı kitabında bakın açık açık nasıl açıklıyordu. Bizim anlayışımıza göre asıl Hizbullah bizdik, Allah'ın ordusunu da bizler oluşturuyorduk. Bizler Cindullah'ın bir neferiydik. Cemaatimiz tıpkı peygamberin cemaati gibi öncü bir cemaatti. Çünkü bizler Allah'ın dinini ve nizamını yeryüzünde hakim kılmak için savaşım veriyorduk. Bize karşı çıkan herkes ve her grup Hizbu şeytandı. Şeytan görünmez bir varlık değildi bizim için sadece. İnsan suretindeki şeytanlar Allah'ın arzında hakimiyetlerini kurarak Hizbullah üzerinde büyük bir baskı ve zulüm uyguluyorlardı. Bu yüzden şeytani tüm rejimler Hizbullah ve Cindullah tarafından yıkılıncaya kadar cihat kesintisiz sürecekti. Ülkemizdeki şüpheli kazalar, cinayetler, bırakın kitabı bilmem kaç ciltlik ansiklopedi olur. Gelin onlardan kısa bir iki örnek verelim. Aydın Menderes, Refah Partisi döneminde parti kurma çalışmalarına başlayarak Tayyip'in hayallerine limon sıkmıştı. 1980 öncesinden beri Tayyip'in danışmanı olan ve Tayyip tarafından beynimin yarısı şeklinde tanımlanan Mehmet Metiner hemen Menderes'e danışman olmuş ve Menderes'in geçirdiği şüpheli kaza sonucunda felç olmasının ve parti kurma olayının da bitmesinin ardından tekrar Tayyip'in yanına dönmüştü. Üzeyir Garih Tayyip'e şiddetle karşıydı. Yıllarca Erbakan'a asistanlık yapmış, Erbakan'ın dahil olduğu hükümetlerde sorunlarını tereyağından kıl çeker gibi halletmişti. Türkeş'e ve MHP'ye de son derece yakındı. Partiye maddi yardımda bulunuyordu. Alparslan Türkeş'in ardından Tuğrul Türkeş'e de aynı şekilde yakındı. Ergenekon operasyonunda Güler Kömürcü ile Tuğrul Türkeş'in telefon görüşmeleri Şamil Tayyar tarafından çarşaf çarşaf yayımlandı, Türkeş'in sesi kesildi. Ne garip ki Türkeş sonradan AKP'ye geçti. Şimdi Şıh Şamil Tayyar ile aynı sıralarda oturuyor. Garih, Türkeş ve Erbakan'a ne kadar yakınsa Tayyip'e de o denli uzak duruyordu. Yaşasaydı Tayyip asla milletvekili olamazdı. 4 Şubat 2001 tarihinde Tayyip'in önündeki en büyük engellerden Esat Coşan'ın trafik kazasıyla ortadan kaldırılmasının ardından Yahudiler tarafından yetiştirilen, Yahudilerce ödüle boğulan Tayyip'e karşı çıkan, onun önündeki engel konumundaki tek isim olan Yahudi Üzeyir Garih, Mason localarında konferans vermesi gereken bir günde 21 Ağustos 2001 tarihinde öldürülüyordu. Olayın ardından ortaya bir Küçük Hüseyin senaryosu çıkarılıyordu. Neymiş Garih cumartesileri Küçük Hüseyin'in mezarını ziyaret edermiş. Halbuki Mason localarının konferans kayıtları incelense, Garih'in cumartesi günleri Mason localarında konferans verdiği görülecekti. Tayyip'in makam aracı Mercedes'ini vererek ödüllendirdiği Zekeriya, Üzeyir Garih cinayetini de sözde Ergenekon'a yamamak istemiş, ancak eline yüzüne bulaştırmıştı. Büyük Anıt ne gördü? 18 Ekim 2006 tarihinde oruç ve yorgunluk nedeniyle kan şekeri düştüğü iddia edilen Tayyip, makam aracının içinde fenalaştı. Hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirilen Tayyip, eşine az rastlanır bir skandalla, hatta rastlanmaz bir skandalla makam aracının içinde kilitli kaldı. Aracın içinde baygın halde yatan Tayyip, ancak korumalar zırhlı aracın camını, park yapılmaz levhası, demir çubuk ve balyozla kırdıktan sonra hastaneye girebildi. Açlık ve yorgunluktan kan şekerinin düştüğü iddia edilen Tayyip, 9,5 saat sonra hastaneden taburcu edildi. Başbakan, koruması Halit Özgül ve danışmanı Adana Milletvekili Ömer Çelik'in de bulunduğu makam aracıyla 18 Ekim 2006 tarihinde TBMM Çankaya kapısına vardı. Notlarını okuyan Tayyip, giriş kapısına yaklaşırken sıkıntılı bir sesle şoförüne "biraz yavaşla" dedi. Ardından da baygınlık geçirdi. Çelik şoförden acilen yakındaki güven hastanesine gitmesini istedi. Sirenlerini açarak ters yönde olmasına karşın Şimşek sokağa giren makam otosu park halindeki bazı araçlara da çarptı. Makam aracı hastaneye ulaştığında araçtakiler sedye aramak için otodan indi. Bu sırada makam şoförü Harun Kandemir de panik halinde anahtarı üzerinde bırakarak makam aracından indi ve yardım etmek istedi. Ancak sirenleri çalan aracın kapı ve camları otomatik olarak kilitlendi. Korumalar ve şoför hastane güvenliğiyle birlikte kapıyı zorladırlarsa da başarılı olamadı. Park yapılmaz levhalarını dahi kurşun geçirmeyecek camı kırmak için kullanan gruptakiler, hastanenin ek bina inşaatındaki işçilerden aldıkları balyozla aracın şoför mahallindeki camı kırmayı başardı. Korumaları ve çeliğin yardımıyla araçtan çıkarılan Tayyip, sedyeye konularak hastaneye taşındı. Tayyip'in kendinde olmadığı, hastane çevresinde olan ve çevredeki apartmanların pencerelerinden gelişmeleri izleyen görgü tanıklarınca da teyit edildi. Tayyip'in acil servise taşınırken bir bacağının sedyeden sarkması dikkat çekti. İlk açıklamayı yapan Başbakanlık Sözcüsü Akif Bekir, sadece kan şekerinin düşmesinden kaynaklı bir rahatsızlık dedi. Bakanlar, AKP yöneticileri, milletvekilleri hastaneye koştu. Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı Tevfik Ali Küçükbaş, rahatsızlık yaratıcı sebeplere karşı dikkat etmesi için Başbakan'a tavsiyelerde bulunduklarını söyledi. Bunların fiziki yorgunluk ve beslenme ile ilgili olduğunu ifade eden Küçükbaş, daha sık ve düzenli beslenmesini tavsiye ettik dedi. Küçükbaş Erdoğan'ın hastaneden çıkarken bitkin oluşununsa heyecan yaşaması ve ortama alışık olmamasına bağladı. Erdoğan'ın durumunun normal çalışmasını engellemeyeceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ilk ziyaretçilerdi. Tayyip sadece Büyükanıt ile görüştürüldü. Hastaneye telefon eden ancak görüşme imkanı bulamayan Cumhurbaşkanı Sezer'i Erdoğan taburcu olduktan sonra arayarak teşekkür etti. Yalçın Küçük, Epilepsi ile Orgazm adlı kitabının 198. sayfasında "Nöbette Orgeneral Yaşar Büyükanıt" başlıklı yazısında Tayyip'in sağra krizi sırasında yattığı hastaneyi Büyükanıt'ın ziyaret etmesi ile ilgili şunları söylüyordu. "Artık konuşma zamanıdır. Genelkurmay Başkanı'nın sara nöbeti ile güven hastanesine kabul edilen Tayyip Erdoğan'ı o zamanki gazetelere göre önüne çıkartılan engelleri bertaraf ederek gördüğünü biliyoruz. Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa Hazretleri'nin Erdoğan'ı bir odada muhtemelen çıplak ve üzerinde bir çarşaf ile müşahede ihtimalinin AKP yöneticilerini çok korkuttuğundan da haberdarız. Böyle bir müşahedenin Erdoğan'ın siyasi döneminin sonu olarak telakki ettiklerinden de kuşkun bulunmuyor. Bu telakki isabetlidir. Orgeneral Büyükanıt müşahede etmiştir ve ancak daha sonra gördüklerini açıklamamıştır. AKP yönetiminin bu sükuttan çok memnun kaldıkları da bendeki bilgiler arasındadır. Yalçın Küçük'ün tespitleri oldukça yerindeydi. AKP yöneticileri Büyükanıt'ın tavrından o denli memnundular ki, tarihte hiçbir emekli genelkurmay başkanından nasip olmayan bir jesti onun için gerçekleştiriyorlar. Emekli olunca Almanya'dan 1,5 milyon dolara getirdikleri zırhlı Audi marka arabayı emrine veriyorlardı. Üstelik Emine'nin türbanlı olarak Gata'ya alınmamasında Büyükanıt bizi üzdü demelerine, hatta... Bir de 27 Nisan e-muhtarısına rağmen. Sahi Büyükanıt orada ne görmüştü? Hadi bunları bir tarafa bırakıp Tayyip'in cumhurbaşkanı olma hayallerini yerle bir eden o güne, sara krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı o güne dönelim. 18 Ekim 2006 tarihinin sabahında Tayyip'i evden uğurlayan Emine, korumaları dün gece zor geçti, rahatsızdı sözleriyle uyarıyordu. Tayyip'in geceyi zor geçirdiğini, rahatsız olduğunu korumalara söyleyen, dolayısıyla kulağı bu nedenle Tayyip'te olması gereken Emine, tüm Türkiye ayaktayken hastaneye gitmemek için ya direniyor ya da haberi olmuyor. Ancak 6,5 saat sonra Tayyip'i hastaneye ziyarete gidiyordu. Öyle ya, gece şu veya bu şekilde zor geçmişti. Tayyip sabaha kadar uyuyamamıştı. Bu nedenle Sara'dan şekere, şekerden yüksek kolesterole kadar birçok sıkıntısı olan Tayyip için gündüzün de zor geçeceği belliydi. Emine bunu korumalara söylüyor, ancak ölüm döşeğinde olan kocasıyla ilgilenmiyor. O gün Tayyip için Cumhurbaşkanlığı hayal oluyor. Geceki sıkıntıyı nasıl öğrendiyse basına sızdıran Abdullah Gül ise Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyordu. Böylece Tayyip Giller'in Abdullah Gül'ün kızını oğulları Burak'a istemeleri, Gül ailesinin kızlarını vermemek için eğitimini bahane etmeleriyle hız kazanan soğukluk, Emine ile Hayrün Nisa'yı bir daha bir araya getirtmiyordu. Sara krizi nedeniyle ortaya çıkan bir başka gariplik de Tayyip'i son anda hastaneye yetiştiren ve onun hayatını kurtaran Ömer Çelik'in Emine ile arasının düzelmeyişi ve Tayyip'in yanından uzaklaştırılmasıydı. Tayyip'in son derece korkak olduğu doğruydu ama geceleri evinden ayrılıp sabaha karşı gelmesi sadece korkudan değildi. Nitekim Sara krizi geçirdiği gün gece yarısı eve gelmişti. Emine'nin deyimiyle oldukça zor geçen gecenin gündüzünde yine Emine'nin beklediği kriz geliyor. Bu kriz sonunda Tayyip'in Cumhurbaşkanlığı hayalleri yanağından makas alarak "Sen Cumhurbaşkanlığını unut" diyen Gül'e geçiyordu. Gül, Emine'nin korumalara "gece çok zordu geçti" şeklindeki uyarılarını boşuna mı basına duyurmuştu? Başbakanı kurtaran doktor gripten öldü. 16 Mart 2008 tarihli gazetelerde şöyle bir haber yer alıyordu. Tayyip'i ölümden kurtaran doktor Sümer Güllap gripten öldü. Bir hafta önce gribe yakalanan Güllap'ın ölümüne viral enfeksiyonun dünyada çok nadir rastlanan kalp kası iltihabına dönüşmesi neden oldu. Son güne kadar çalışan genç doktor arkadaşlarının ısrarları üzerine muayene olduğunda tansiyonunun düşük çıkması ve kalp zarında az miktarda sıvı görülmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına ve suni kan pompalanmasını sağlayan kalp pompasına bağlanan Güllap yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gece saat 00:30 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Güven Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda yaklaşık 10 yıldır uzman doktor olarak görev yapan 42 yaşındaki Fethiye Sümer Güllap, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın otomobilinde kilitli kaldığı ve balyozla camı kırılarak kurtarıldığı gün kaldırıldığı Güven Hastanesi'nde şeker hastalığını tespit edip tedavisini hızla gerçekleştiren kişiydi. Doktor Güllap 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de doktoruydu. Güllap'ın cenazesi dün sabah doktor arkadaşları ve hastane çalışanlarının katıldığı törenle toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. Çalışma arkadaşları "ölüm ona hiç yakışmadı" dedi. Güllap bugün asri mezarlıkta toprağa verilecek. Güven Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Tevfik Ali Küçükbaş, "Sümer Güllap hastanemizin meleğiydi" dedi. Güllap'ın gripal enfeksiyon geçirdiğini söyleyen Küçükbaş şunları söyledi. İki gün evinde istirahat etti, sonra görevine döndü. Çok soluk ve halsiz gördüğümüz için yatmaya ikna ettik. Kalp kası iltihabı, miyokardiyaz tanısı kondu. Kendisinin daha önceden kronik ve belirli bir hastalığı yoktu. Bu nedenle çok şaşırdık. Her şey Güven Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Tevfik Ali Küçükbaş'ın "kendisinin daha önceden kronik ve belirlik bir hastalığı yoktu. Bu nedenle çok şaşırdık" sözlerinde gizliydi. Doktor Sümer Güllap Tayyip'in hastalığı ile ilgili olarak çevresine konuşmasaydı büyük bir ihtimalle kalp krizi geçirmeyecekti. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 63.